Merkez Bankası. Modern bankacılığın merkezinde Merkez Bankası vardır. Bir ülkenin para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez Bankası yasayla belirlenmiş kurallar içinde belirli varlıkları edinerek yükümlülük yaratan ve yükümlülükleri de ödeme aracı olan kurumdur. Merkez Bankası'nın temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesidir. Bu çerçevede Merkez Bankası'nın temel görevleri para politikasını uygulamak, para biriminin değerini istikrarlı kılmak, kağıt para basmak, zorunlu karşılık oranının disponibilite oranı, faizini belirlemek, açık piyasa işlemlerinde bulunmak, ticari bankalara devlete kredi açmak, döviz rezervlerini idare etmektir. Merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünü fonlamak, faiz oranlarının kontrolü gibi görevleri de vardır. Yeni uygulamalarla Merkez Bankası'nın bankalar ve diğer finansal kurumları tedbirsizlik ve dolandırıcılığa karşı denetlemek gibi yetkileri de olabilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 30 Haziran 1930 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu kapsamında diğer kamu kurumlarından tamamen ayrı ve bağımsız statüsünün bir göstergesi olarak anonim şirket biçiminde kurulmuştur. 25 Nisan 2001 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olarak değiştirilmiştir. Federal Rezerv, FED. Federal Rezerv Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankacılık sistemidir. Amerikan dolarının üstünde büyük etkisi vardır. Avrupa Merkez Bankası, ECB. Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesindeki 19 üye ülkenin para politikasından sorumlu olması sebebiyle dünyanın en önemli bankalarından biridir. Japonya Merkez Bankası, BOJ. Japonya Merkez Bankası, genellikle kısa ismiyle Nishink olarak anılmaktadır. Merkez Bankası para politikasının genel araçları. Açık piyasa işlemleri. Açık piyasa işlemleri, API, Merkez Bankası'nın bankalardan kısa vadeli tahvil ve senet alım-satım işlemleridir. Açık piyasa işlemlerinde genellikle devlet tahvilleri ve hazine bonoları ya da genel adıyla devlet iç borçlanma senetleri, DIPS kullanılmaktadır. İşlem esas itibariyle Merkez Bankası ile ticari bankalar arasında repo, Merkez Bankası borç veriyor ya da ters repo, Merkez Bankası borç alıyor olarak yapılır. Açık piyasa işlemlerinin vadesi 91 günü geçemez. Reskont kredileri. Reskont, bankalarca iskonto edilmiş bir senedin merkez bankalarınca iskonto edilmesidir. Bankalar zor durumda kaldıklarında ellerindeki ticari senetleri vadeleri dolmadan Merkez Bankası'na kırdırarak rezervlerini artırabilirler. Yani bir anlamda Merkez Bankası'ndan borç alırlar. Merkez Bankası'nın bankalara verdiği krediler karşılığında aldığı faiz oranı reskont oranıdır. Zorunlu karşılık oranı. Para miktarını kontrol edebilmek amacıyla kullanılan son derece etkin bir araçtır. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve bankaların mevduat şeklindeki yükümlülükleri karşısında hangi miktarda zorunlu rezerv tutacaklarını gösteren orandır. Rezerv oranlarının artırılmasıyla bankaların kaydi para yaratma olanakları daraltılır. Merkez Bankası para politikasının özel araçları. Para politikasının özel araçları her ülkede görülmeyen, ülkeden ülkeye farklı uygulamaları olan araçlardır. Bunlarla sınırlı kalmadan genel olarak şöyle listelenebilir. Kuruma veya karşılığına göre farklılaştırılmış reskont oranları, banka kredilerinin miktar, vade ve faizlerinin Merkez Bankası'nca belirlenmesi, bazı finansal kurumlara belli miktarlarda hazine tahvili ve bonosu almaları zorunluluğu, tüketici kredilerinin kontrol edilmesi, finansal kurumların portföylerini düzenleyici uygulamalar, Merkez Bankası'nın moral takviyesi yaparak beklentileri etkilemesidir. Merkez Bankası ve faiz kararları. Türkiye 1999 yılının sonuna doğru ekonomik olarak olumsuz bir tablo sergilemekteydi. Ekonomi %6.1 oranında küçülmüş, enflasyon, tefe, %70'e ulaşmış, bütçe açıkları büyümüş ve taşınamaz noktaya gelmişti. Hazine faizlerinin yıllık ortalama bileşik oranı %106'ya ulaşmıştı. Ülke son yıllarda sürekli iki haneli yüksek enflasyon yaşamıştı. Bundan sonraki aşama hiperenflasyona geçiş aşaması olarak görünmeye başlamıştı. Bankalar zincirleme olarak ödemelerini aksatmaya başlayınca Türk lirası ve döviz kara borsaya düştü, güven krizi oluştu. Geç açılan bono piyasasında ve repo piyasasında hiçbir banka birbirine para satmamaya başladı. Bazı bankaların Merkez Bankası ile yaptıkları döviz sözleşmeleri iptal oldu. Merkez Bankası, Türk lirası karşılığını bankada hazır bulundurabilen bankalara uygulanan program çerçevesindeki kur taahhüdünün bir gereği olarak 7.6 milyar dolar yerine sadece 1.5 milyar doları sattı. Türk lirası likiditesinin kısılması repo faizlerini %7500'lere, kısa dönem mevduat faizlerini ise %2000'lere çıkarttı. Hazine müsteşarlığı oluşan gerginliğin üstesinden gelebilmek için ihale programını değiştirdi, kısa vadeli borçlanma yaptı. Bankacılık sisteminin içine düştüğü kriz borsada etkisini hemen göstermeye başladı. Standard & Poor's ve Fitch gibi uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kritik bir noktada olduğunu ve notunun düşürüleceğini açıklamaları güvensizliğin daha da artmasına neden oldu ve yabancı yatırımcılar hızla o tarihteki adıyla IMKB'den çıkmaya başladı. Borsa ilk seansta %11.4 ve ikinci seansta %6.7 olmak üzere günü %18.11 düşüşte kapattı. Endeks 8 Kasım 1999'dan bu yana en düşük düzeyine indi. 21 Şubat gününe gelindiğinde borsa %30 kayba uğradı. Merkez Bankası bu noktada devreye girerek NIV hedefini aştı ve piyasaya ek likidite sundu. IMF, Türkiye'ye 7,5 milyar dolarlık bir ek rezerv kolaylığını gündeme soktu ve piyasada likidite isteği azaldı. Merkez Bankası fazladan likidite vermeyi durdurdu. Faizler normal düzeyine geriledi. Bu noktaya gelirken interbank piyasasındaki gecelik faizler Kasım ayında ortalama %72.4, Aralık ayında ise ortalama %223.8 olmuştur. 2000 yılının son 2 ayındaki faiz oranı değişimlerini sunumdaki tablodan özet olarak görebilirsin. 1 Kasım %44.4, 10 Kasım %29.7, 15 Kasım %91.8, 22 Kasım %153.4, 28 Kasım %199.5, 1 Aralık %727, 4 Aralık %1275.2, 15 Aralık %63. Arz talep ve piyasa dengesi. Bir mal veya hizmet piyasasının arz ve talep olmak üzere iki tarafı vardır. Arz satıcı, üretici tarafını, talepse alıcı, tüketici tarafını oluşturur. Talep, tüketicilerin satın almaya niyetli ve satın alma gücüne sahip oldukları miktardır. Bir malın fiyatıyla talep edilen miktarı arasındaki ilişki talep yasasıyla açıklanır. Talep yasası, kanunu. Diğer faktörler sabitken, ceteris paribus, yani talebi etkileyen malın kendi fiyatı dışındaki diğer etkenler sabitken, malın fiyatı arttıkça talep edilen miktarı azalır, malın fiyatı azaldıkça da talep edilen miktar artar. Bir malın fiyatı ile talep miktarı arasında ters yönlü ilişki vardır. Talep eğrisi. Ürünün fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan negatif eğimli eğridir. Talep eğrisi, ikame etkisi ve gelir etkisi nedeniyle azalan eğilime sahiptir. İkame etkisi. Malın fiyatı arttığında, tüketicilerin fiyatı artan mal yerine o mala benzer başka mallara yönlenmesidir. Gelir etkisi. Malın fiyatı arttığında tüketicinin satın alma gücü azalacağı için hem fiyatı artan hem de diğer mallardan satın alabileceği miktarlar azalır. Piyasa talep eğrisi. Bir mal veya hizmetin piyasa talep eğrisi elde edilirken o mala olan bireysel talep eğrileri kullanılır. Piyasa talebi oluşturulurken bir fiyat seçilir ve bu fiyattan talep edilen miktarlar yatay olarak toplanır ve piyasada talep edilen miktar bulunur. Bu şekilde piyasa talep eğrisi elde edilmiş olur. Piyasa talep eğrisi, diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında bir malın fiyatındaki değişmelerin talep edilen miktarda yaratacağı ters yönlü değişmeleri ortaya koyar. Piyasa talep eğrisi de aynı bireysel talep eğrisi gibi negatif eğimlidir ve bir malın fiyatıyla talep edilen miktarı arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösterir. Malın fiyatındaki değişmeler talep edilen miktarda değişikliğe sebep olur, talep eğrisi üzerinde harekete sebep olur. Talep edilen miktardaki değişme ve talepte değişme. Talep miktarında değişme, bir malın fiyatındaki değişmeler talep edilen miktarda değişikliğe neden olur. Talepte değişme. Bir malın fiyatı dışındaki değişkenler, gelir, malla ilişkili diğer malların fiyatı, zevk ve tercihler, beklentiler ve alıcı sayısı talepte değişmeye neden olur. Sunumdaki grafikleri inceleyiniz. Arz, belirli bir dönemde üreticilerin çeşitli fiyatlarda ürettikleri ve satmak amacıyla piyasaya sundukları mal miktarlarıdır. Bir malın arz edilen miktarı ile fiyat arasındaki ilişki arz yasası ile ifade edilir. Arz yasası, kanunu. Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarı da artar, azaldıkça azalır. Arz yasası birçok malın üretimi için geçerli olmakla birlikte üretim için geçerli zaman yoksa arz yasası işlemeyebilir. Örneğin bir komedyenin stand-up gösterisi için tüm biletler satılmışken gösterinin olduğu akşam tüketiciler yüksek fiyattan bilet almak isteseler bile salondaki koltuk sayısını arttırmak için zaman olmayacağından arz kanunu çalışmaz. Bireysel arz eğrisi. Bir tüketici için bir malın fiyatıyla arz edilen miktarı arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koyan grafik bireysel arz eğrisini gösterir. Bireysel arz eğrilerinin yatay toplamındansa piyasa arz eğrisi elde edilir. Piyasa arz eğrisi ise bireysel arz eğrilerinin yatay toplamlarından elde edilir. Fiyattaki değişmeler arz edilen miktarda değişmeye neden olur ve arz eğrisi üzerinde harekete neden olur. Fiyat dışındaki diğer faktörlerdeki değişmeler ise arzda değişmeye neden olur, arz eğrisinin tamamıyla sağa veya sola kaymasına neden olur. Grafiği sunumdan inceleyebilirsiniz. Piyasa dengesi. Bir mal veya hizmetin piyasa arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşur. Şekilde bu nokta E0 noktasıdır ve E0 noktası denge noktası olarak adlandırılır. E0 noktasında talep edilen mal miktarını arz edilen mal miktarına eşitleyen fiyata piyasa denge fiyatı denir. Denge fiyatında arz ve talep edilen miktara da piyasa denge miktarı denir. Denge noktasında bahsi geçen malın arz edilen miktarı ile talep edilen miktarı birbirine eşit olduğundan piyasaya getirilen bütün mallar satılmış ve tüketiciler ise satın almaya razı oldukları mal miktarını satmışlardır. Yani piyasa temizlenmiştir. Bu anlamda piyasa denge fiyatı aynı zamanda piyasayı temizleyen fiyat olarak da bilinir. Grafiği sunumdan inceleyebilirsin. Talebi etkileyen fiyat dışındaki faktörler. Gelir. Gelirle talep ilişkisini incelerken normal mal ve düşük mala bakılır. Normal mal, talebi gelirle aynı yönlü değişen maldır. Diğer şartlar sabitken gelir artışı durumunda talebi artan, gelir azalışı durumunda talebi azalan mallardır. Düşük mal, talebi gelirle ters yönlü değişen maldır. Yani tüketicinin geliri arttığında talebi azalan maldır. O halde diğer şeyler sabitken gelir arttığında normal mal talebi artar, düşük mal talebi azalır. Malla ilişkili malların fiyatı. Bir malla ilişkili malları ikame ve tamamlayıcı mallar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İkame mal birbirinin yerine kullanılabilen mallardır. Malın ikame malının fiyatı arttığında ilgili malın talebi artar, azaldığında azalır. Tamamlayıcı mal, tüketimde birlikte kullanmak zorunda olduğumuz mallardır. Malın tamamlayıcı malının fiyatı arttığında talebi azalırken fiyatı azaldığında talebi artar. Zevk ve tercihler. Talebin en belirleyici özelliği tüketicinin zevkidir diyebiliriz. Firmalar tüketicilerin tercihlerini belirlemek için çoğunlukla reklamları kullanırlar. Beklentiler. Tüketicilerin satın almaya niyetli oldukları mal veya hizmetin fiyatının gelecekte ne olacağı ile ilgili beklentiler, söz konusu mal veya hizmetleri olan bugünkü talebi etkileyebilir. Alıcı sayısı. Bireysel talep eğrisi alıcı sayısından da etkilenir. Arz ve talep eş anlı değişebilir. Bu durumda hem arz hem talep birlikte artabilir. Miktar artar, fiyat belirsiz olur. Hem arz hem talep birlikte azalabilir. Miktar azalır, fiyat belirsiz olur. Arz artarken talep azalabilir. Talep artarken arz azalabilir. Bu dört durumda denge fiyatı ve miktarının ne olacağı arz ve talepteki nispi değişmeye bağlıdır. Arzı etkileyen fiyat dışındaki faktörler. Fiyat dışındaki diğer faktörlerde değişmeler ise arzda değişmeye neden olur. Arz eğrisinin tamamıyla sağa veya sola kaymasına neden olur. Girdi fiyatlarındaki değişmeler. Muz üretebilmek için tüketiciler iş gücü, toprak, tohum gibi çeşitli girdiler kullanırlar. Bu girdilerden herhangi birisinin fiyatının artması, muz üretim maliyetlerinin artmasına ve muz üretiminin daha az karlı olmasına sebep olacak ve çiftçiler daha az muz üreteceklerdir. Eğer girdi fiyatları ciddi şekilde artarsa, çiftçilerin muz üretiminden tamamen çekildikleri bile görülebilir. Bu yüzden malın arzı girdi fiyatlarıyla ters yönlü ilişki içindedir. Teknolojik gelişmeler. Teknolojik gelişme sonucu üreticiler ya belirli bir miktar malı daha düşük maliyetle ya da aynı miktar kaynaklarla daha fazla mal üretme kapasitesi kazanırlar. Bu nedenle teknolojik gelişmeler arz eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olurlar. Beklentiler. Çiftçinin bugün arz edeceği muz miktarı çiftçinin gelecekle ilgili beklentilerine bağlıdır. Örneğin çiftçiler eğer gelecekte muz fiyatının artacağı beklentisi içindeyse üretiminin bir kısmını soğuk hava depolarına koyup bugün düşük fiyattan daha az satmayı tercih edebilirler. Üretici satıcı sayısındaki değişmeler. Eğer daha çok satıcı muz üretmeye karar verirse arz edilen muz miktarı artar. Bu durum piyasada daha çok çiftçi olduğunda arz edilecek muz miktarının her bir fiyat düzeyinde daha fazla olacağını ve muz arz eğrisinin de sağa doğru kayacağını gösterir. Vergi ve sübvansiyonlar. Devletin topladığı vergiler üretim maliyetlerini artırarak daha az üretim yapılmasına neden olur. Bu durumda arz eğrisi sola kayar. Örneğin ÖTV vergisi artarsa arz eğrisi sola kayar. Sübvansiyonlarsa devlet tarafından üreticilere yapılan para transferi olarak düşünülebileceğinden üretim maliyetlerini azaltarak üretim miktarının artmasına ve arz eğrisini pozitif yönde etkileyerek sağa kaymasını sağlar. ISLM modeli. Ekonomik dalgalanmaların açıklanması için kullanılan ISLM modeli 1937'de John Hicks tarafından geliştirilmiştir. Bu modelde IS eğrisi, mal piyasasında dengeyi sağlayan faiz ve toplam hasıla bileşenlerini gösterir. Mal piyasasında denge, tasarrufların yatırımlara eşit olmasını gerektirir. LM eğrisi, para piyasasında dengeyi sağlayan faiz ve toplam hasıla bileşenlerini gösterir. Toplam talep arttığında işlem amaçlı para talebi artar. Dolayısıyla faizlerin artması gerekir. Bu nedenle para piyasasında faiz oranlarıyla toplam hasıla arasında pozitif yönde bir ilişki vardır. IS ve LM eğrilerinin kesiştiği noktadaysa ekonomide dengeyi sağlayan tek bir faiz oranı ve toplam hasıla düzeyi vardır. A noktası. Bu noktada mal piyasası dengededir. Ancak para piyasası dengede değildir. Para piyasasında para arzı fazlası vardır. Bireyler tahvil almaya başlarlar. Tahvil fiyatları artar ve faizler düşer. B noktası. Bu noktada para piyasası dengededir ancak mal piyasası dengede değildir. Mal piyasasında arz fazlası vardır. Arz fazlasını eritmek için firmaların üretimi azaltmaları gerekir. Grafiği sunumdan inceleyebilirsin. IS eğrisini kaydıran faktörler. Tüketim harcamaları, yatırım harcamaları ve kamu harcamaları ve vergiler IS eğrisini kaydırır. LM eğrisini kaydıran faktörler. Para arzındaki değişiklikler, fiyatlar genel düzeyindeki değişiklikler ve para talebinde meydana gelen değişiklikler LM eğrisini kaydırır. Para talebi artarsa LM sola kayar. Bu durumda toplam hasıla düşer ve faizler yükselir. Para arzı artarsa, fiyatlar genel düzeyi artarsa LM sağa kayar. Bu durumda toplam hasıla yükselir ve faizler düşer. Tüketim harcamaları artarsa, yatırım harcamaları artarsa, kamu harcamaları artarsa, vergiler düşerse, IS sağa kayar. Bu durumda toplam hasıla artar ve faizler artar. Grafiği sunumdan inceleyebilirsin. Piyasalar. Piyasa, satın almak istedikleri mal, hizmet veya menkul kıymetler için gereken satın alma gücüne sahip alıcılarla, alıcıların talep ettikleri mal, hizmet ve menkul kıymetlere sahip olup da bunları satmak isteyen satıcıların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde buluşmalarını sağlayan her türlü ortamdır. Piyasanın oluşması için belli bir mekanın olması zorunlu değildir. Alıcılar ve satıcılar amaçlarını gerçekleştirmek için belli bir mekanda karşı karşıya gelebilecekleri gibi değişik iletişim ortamlarını da kullanarak karşılaşabilirler. Piyasalar, finansal piyasalar, mal piyasası. Finansal piyasalar vade bakımından, ihraç bakımından, örgütlenme bakımından, teslim tarihi bakımından, alıcı ve satıcı bakımından. Vade bakımından sermaye piyasaları, para piyasaları. İhraç bakımından birincil piyasalar, ikincil piyasalar. Örgütlenme bakımından organize, tezgah üstü. Teslim tarihi bakımından spot, vadeli. Alıcı ve satıcı bakımından aracı piyasalar, komisyoncu piyasalar, mezat piyasaları, doğrudan piyasalar. Finansal mali piyasaları. İşletmelerin veya fon gereksinimi olan kurumların fon talepleriyle fon arzının karşılaştığı piyasalardır. Sahibine direkt olarak hizmet sağlamazlar. Mal, reel piyasalar. Bir gelir sağlamak amacıyla ticareti yapılan fiziksel varlıktır. Hizmetler de bu kategoridedir. Örneğin enerji piyasası, silah piyasası, altın piyasası gibi. Finansal piyasalar. Finansal piyasaların unsurları. Finansal piyasalar fon arz edenler, fon talep edenler ve bu iki tarafı bir araya getiren aracı kurumlardan oluşur. Bununla birlikte düzenleyici nitelikteki kamu kurumlarının, örneğin sermaye piyasası kurulu, bağımsız denetim şirketleri, derecelendirme kurumları ve takas saklama kurumları gibi kurumlar da bu piyasaların önemli unsurlarındandır. Finansal varlıklar genellikle bu varlığı satan, fon talep eden, kurumların aktifleri, varlıkları üzerinde bir talep hakkı doğururlar. Finansal varlık hisse senedi niteliğinde ise bir ortaklık ilişkisi hakkı, tahvil niteliğinde ise bir alacak ilişkisi hakkı doğurur. Bu piyasalarda genellikle menkul kıymetler, hisse senedi, tahvil, bono gibi işlem görmektedir. Bu menkul kıymetlere kağıt varlıklar da denilmektedir. Para piyasası. Kısa vadeli fon arzının ve fon talebinin karşılaştığı piyasalara para piyasası denir. Para piyasası araçları genellikle borçlanma ilişkisine bağlı olarak geliştirilen araçlardır. Para piyasası araçlarına altın, döviz, para, repo, kambiyo senetleri ile poliçe, bono çek gibi vadesi bir yıla kadar olan alacak veya borç senetleri örnek olarak gösterilebilir. İnterbank piyasası. Bankaların kısa vadeli fon arz ve taleplerinin karşılaştığı piyasaya da interbank piyasası denilmektedir. Merkez Bankası da ekonomideki para arzını kontrol altında tutarak istikrarı ve istikrarla birlikte likiditeyi sağlamak amacıyla açık piyasa işlemleri yapmaktadır. Açık piyasa işlemleri de para piyasasının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sermaye piyasası. Sermaye piyasaları işletmelerin, şirketlerin, özellikle de halka açık anonim şirketlerin, hisse senetleri halka arz olunmuş şirketlerin, uzun vadeli fon gereksinimlerini karşıladıkları piyasalardır. Bir başka ifadeyle sermaye piyasaları, uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Uzun vade olarak belirtilmek istenen bir yıldan uzun bir dönemdir. Sermaye piyasalarının iki temel işlevi vardır. Tasarrufların rasyonel yatırım alanlarına kanalize edilmesini sağlayarak ekonomideki kaynak dağılımını optimalleştirmek, üretim araçlarının mülkiyetinin tabana yayılmasını sağlamak, şirketlerin göreli olarak küçük sermayeli birikime sahip toplumsal kesimlere küçük hisseler şeklinde satılması ve böylece dengeli gelir dağılımının oluşumuna yardımcı olmak. Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Kurulu 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve finansal özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. Kurulun temel görevi, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin, diğer bir ifadeyle yatırımcıların, hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır. Merkezi Ankara'da olan kurulun İstanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır. Kurul, piyasaya verilen bilgilerin doğruluğunu gözetir. Eğer görünürde yanlış, yanıltıcı bilgilendirme varsa, kurul şu yöntemleri kullanarak idari veya cezai yaptırımlar uygular. Kurulun denetleme ve inceleme yapan uzmanları, işlemlerin yapıldığı yerde inceleme yapma, istedikleri bütün dokümanların kendilerine sunulması ve istenen dokümanların bir kopyasını alma, bilgi verecek kişileri çağırarak görüşme yapma yetkilerine sahiptir. Sermaye piyasaları. Sermaye piyasalarında fon arz ve taleplerinin karşılaşması ve fonların el değiştirmesi uzun vadeli menkul kıymetler aracılığıyla sağlanmaktadır. Sermaye piyasalarının iki temel işlevi vardır. Tasarrufların rasyonel yatırım alanlarına kanalize edilmesini sağlayarak ekonomideki kaynak dağılımını optimalleştirmek, üretim araçlarının mülkiyetinin tabana yayılmasını sağlamak, şirketlerin göreli olarak küçük sermaye birikimine sahip toplumsal kesimlere küçük hisseler şeklinde satılması ve böylece dengeli gelir dağılımının oluşumuna yardımcı olmak. Sermaye piyasası kurumları. Fon arz edenlerle fon talep edenler arasındaki fon değişimi sürecinin gerçekleştirilmesi veya bu sürecin daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayan kurumlardır. Riskli portföyler, bireysel yatırımcıların uygun bir getiri elde edememelerinin yanı sıra ana paralarının da kaybedilmesine neden olabilir. Bu sorunlardan kaçınma gereksinimi, kolektif yatırım kuruluşları olarak adlandırılan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının var olma gerekçelerinin en önemlisi olarak kabul edilebilir. Kolektif yatırım kuruluşları, yasal yapılarına göre ayrı ve bağımsız birer tüzel kişilik olarak kurulduklarında yatırım ortaklığı adını alırlarken, başka bir tüzel kişilik tarafından bir sözleşme çerçevesinde kurulduklarındaysa yatırım fonu adını almaktadırlar. Yatırım ortaklıkları menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla anonim şirket şeklinde ve hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulan kuruluşlardır. Yatırım ortaklıklarının temel fonksiyonu küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır. Yatırım ortaklıkları diğer şirketlerden ortaklıklardan farklıdır. Çünkü faaliyet alanları yalnızca sermaye piyasası araçlarıyla altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir portföyün işletilmesi şeklinde sınırlandırılmıştır. Sermaye piyasalarının arz tarafında fon fazlası bulunanlar, talep tarafında da fon gereksinimi bulunanlar vardır. Fon fazlası olanlar, tasarruf sahibi bireysel yatırımcılar, likidite fazlası bulunan işletmeler, devlet veya kamu işletmeleri, sigorta şirketleri, emekli sandıkları, sosyal sigorta kurumları, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve yatırım bankaları gibi kurumlardan oluşur. Sermaye piyasası aracı niteliğindeki menkul kıymetlere sahip olanların değişik hakları vardır. Bu menkul kıymetler getiriler açısından değerlendirildiğinde menkul kıymetin türüne göre kârdan pay alma ve faiz geliri talep etme hakları vardır. Bu menkul kıymetlere sahip olanlar, genellikle yatırımcılar, bu menkul kıymetleri satanların, ihraç edenlerin, varlıkları üzerinde vadesi değişmekle birlikte bir yıldan daha uzun süre talep hakkına sahip olurlar. Sermaye piyasası kurumları, kolektif yatırım kuruluşları, aracı kurumlar, bağımsız denetim şirketleri, portföy yönetim şirketleri, takas saklama kuruluşları, derecelendirme şirketleri, borsalar. Kolektif yatırım kuruluşları, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları. Sermaye piyasalarının unsurları. Birinci el piyasa. Birinci el piyasalar, finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla ihraçları planlanan menkul kıymetlerin ilk satışının gerçekleştirildiği piyasalardır. Birinci el piyasalara birincil piyasalar da denilmektedir. Birinci el piyasalarda menkul kıymet satışının gerçekleştirilmesi, ihracı yapan şirket veya kuruma nakit girişi sağlar. Yatırımcılar menkul kıymetleri ilk ihraçta menkul kıymetleri ihraç eden şirketten veya menkul kıymetlerin satışına aracılık eden aracı kuruluştan alıyorlarsa yapılan işlemler birinci el piyasası işlemidir. Bu işlemin gerçekleştirildiği piyasa da birinci el piyasasıdır. Birinci el piyasalara ilk ihraç piyasaları da denilmektedir. İkinci el piyasa. Menkul kıymetler birinci el piyasada satıldıktan sonra yatırımcıların almış oldukları menkul kıymetleri satmaları veya bir başka yatırımcıdan menkul kıymet almaları şeklinde gerçekleştirilen işlemlerin yapıldığı piyasalara ikinci el piyasalar denilir. İkinci el piyasalara ikincil piyasalar da denilmektedir. İkinci el piyasalarda menkul kıymetlerin el değiştirmesi sağlanır. Bu şekilde menkul kıymet yatırımı yapmış yatırımcılar, gerektiğinde ellerindeki menkul kıymetleri nakde dönüştürebilme olanağı elde eder. Bir başka ifadeyle ikincil piyasalar, menkul kıymetlerin likiditelerini sağlar. İkinci el piyasasının işleyişi sayesinde menkul kıymetlerin devamlı olarak bir piyasa fiyatının oluşması sağlanır. İkinci el piyasalarda yapılan işlemler, birinci el piyasalarda yapılan işlemlerin aksine menkul kıymetleri ihraç etmiş olan şirketlere nakit girişi sağlamazlar. İkinci el piyasalarında oluşan menkul kıymet fiyatları, yatırımcıların ilgili şirketleri nasıl değerlendirdiklerini gösteren bir bilgi taşırlar. Bu saptamaya dayalı olarak menkul kıymetlerin ikinci el piyasalarda oluşan fiyatları ilgili şirketlerin performansları hakkında piyasa katılımcılarının görüşlerinin ortalamasını yansıtırlar diyebiliriz. Spot piyasalar. Spot piyasalar alım satıma konu olan varlığın teslimin işlem anında yapıldığı, ödemenin ise genellikle teslimle eş zamanlı olarak yapıldığı piyasalardır. Ödeme nakit olabileceği gibi çek, bono, poliçe gibi bir senet veya herhangi bir ödeme aracı kullanarak da yapılabilir. Spot piyasayı niteleyen en önemli özellik teslimin hemen yapılıyor olmasıdır. Spot piyasalarda sermaye piyasası araçları işlem görebileceği gibi mal piyasası araçları da işlem görebilir. Vadeli piyasa. Vadeli piyasalar, Türkçe kaynaklarda futures piyasalar, vadeli işlem piyasaları, türev piyasalar, derivatif piyasaları gibi isimlerle anılmaktadır. Bu piyasalarda varlıkları temsil eden sözleşmeler alınıp satılmaktadır. Bu sözleşmeler birer finansal araç gibi düşünülebilir. Sözleşmeler, temsil edilen varlığın sahipliliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin ticaretine olanak sağlar. Vadeli piyasalarda önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir ticari malı, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını veya dövizi satın alma ya da satma şeklinde işlemler gerçekleştirilmektedir. Vadeli piyasalardaki işlemlerin en temel özelliği, anlaşmaya konu olan varlığın teslimi ve bu varlığın parasal bedelinin ödenmesinin anlaşma anında değil de gelecekteki ve tarafların üzerinde anlaştıkları bir tarihte veya bir zaman aralığında yapılacak olmasıdır. Vadeli piyasalar, ürünlerin üreticilerine, bu ürünleri ham madde olarak kullanan sanayicilere, ihracatçılara, ithalatçılara, portföy yöneticilerine, banka yöneticilerine, yatırımcılara, piyasaları düzenleyen kamu otoritelerine ve ilgili birçok kesime fiyatların gelecekteki seyirleri hakkında fikir vererek daha rasyonel karar almalarını olanak sağlama şeklinde ekonomik yararlar sağlamaktadır. Organize menkul kıymet borsaları. Bu borsalar belirli bir mekanda ve borsa yönetimi tarafından önceden belirlenmiş kurallara göre menkul kıymet almak veya satmak isteyen yatırımcıların alım satımlarını gerçekleştirdikleri organize piyasalardır. Borsa İstanbul bu özellikteki olan organize borsadır. Bu borsalarda işlem yapan alıcı ve satıcılar borsa tarafından belirlenmiş olan kurallara uymak zorundadır. İki taraf kendi arasında anlaşarak borsa tarafından belirlenmemiş bir işlemi bu borsa çatısı altında gerçekleştiremezler. Organize piyasaları belirleyen en önemli parçalardan biri borsadır. Bir menkul kıymet borsasında eş zamanlı olarak hem spot menkul kıymet alım satımı hem de vadeli menkul kıymet alım satımına olanak veren işlemler yapılabilir. Tezgah üstü piyasaları. Organize borsalara göre sınırlamaları çok daha az olan esnek özellikteki piyasalardır. Bu piyasalarda fiziksel bir mekan yoktur. Ayrıca herhangi bir alıcı ve satıcının herhangi bir şekilde bir araya gelerek kendilerinin belirlediği koşullara göre alım satım yapmaları halinde yaptıkları işlemler de organize olmayan veya tezgah üstü piyasası işlemi olarak kabul edilmektedir. Bu durumda ne bir borsa ne de bir özel sistem vardır. Derecelendirme kuruluşları. Dereceleme, bir varlığın taşıdığı bazı özelliklerin kalite düzeyinin belirlenmesini ifade etmektedir. Derece, esas olarak bir borçlanıcının borcunun ana parasını ve faizini geri ödeme yeterliliğinin ve isteğinin kalitesi yani düzeyi hakkında uzman kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda verilen nottur. Bu notlar hem şirketler arası hem de uluslararası karşılaştırma yapmaya olanak verecek bir standart özelliktedir. Bağımsız denetim. Bağımsız denetim, menkul kıymetleri halka arz olunmuş anonim şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya sermaye piyasası kurulu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu gibi kamu özerk otoriteleri tarafından istenecek finansal tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uygunluğunun, finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından tarafından denetim ilke ve kurallarına göre defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesini ve saptanan sonuçların denetim raporunda ifade edilmesidir. Takas Bank. Takas Bank, menkul kıymetlerin takası ve saklanması ile görevli olan kurumdur. Takas Bank'ta saklama, muhafaza etme, sermaye piyasası araçlarının sahtecilik, tahrifat, hırsızlık ve suistimale karşı korunarak muhafaza edilmektedir. Borsa İstanbul'da işlem gören senetlerin muhafazası ile görevli olan Borsa İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'nin böylece işlemlerin düzgün olarak işlenmesi ve düzenli olarak tutulmasına faydası olmaktadır. Borsa İstanbul'a kayıtlı kote olan senetlerin büyük bir bölümü Takas Bank'ta muhafaza edildiği için hisse senetlerinin alınıp satılması durumunda senetlerin fiziksel olarak el değiştirmesine gerek kalmamaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu. Sermaye piyasası araçlarının elektronik kayıt sürecinin yer aldığı kaydi sistem, sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bilgisayar ortamında ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulduğu bir sistem olarak tanımlanabilir. Enflasyon. Genel olarak halk dilinde enflasyon denildiğinde fiyatların artması veya bazı malların fiyatlarının artması ya da pahalılığı anlaşılmaktadır. Enflasyon fiyatlar genel düzeyinin sürekli biçimde yükselmesi demektir. Burada iki nokta önemlidir. Tek tek mallara ve hizmetlere değil, fiyatlar genel düzeyine bakılması gerekir. Fiyatlar genel düzeyinin bir kez artmış olmasına değil, sürekli bir artış halinde olup olmadığının dikkate alınması gerekir. Enflasyon nasıl ölçülüyor? Fiyatlar genel düzeyi bir enflasyon sepeti oluşturularak iki farklı şekilde ölçülmektedir. ÜFE, Üretici Fiyatlar Endeksi. Malların, hizmetler ÜFE kapsamında yer almamaktadır. Üretim aşamasında oluşan fiyatlarını ölçen bir endekstir. Üretim konusu olan bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını izlemek imkansız olduğu için seçilmiş mallar endekse belirli ağırlıklar çerçevesinde dahil edilmekte ve bunların fiyatları sürekli izlenmektedir. TÜFE, Tüketici Fiyatlar Endeksi. Maşet enflasyon olarak da adlandırılır. Mal ya da hizmetlerin nihai fiyatı yani tüketiciye satış fiyatı aşamasında oluşan değişiklikleri ölçmeyi amaçlayan bir endekstir. Piyasada alım satım konusu olan bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını izlemek imkansız olduğu için hane halklarının bütçelerinde en fazla yer alan mal ve hizmetler anketle saptanıp belirli ağırlıklar verilmek suretiyle endekse dahil edilmekte ve onların fiyatları sürekli izlenmektedir. TÜFE endeksi makroekonomik anlamda enflasyonu ölçmekte kullanılır. Diğer ülkelerin enflasyonlarıyla karşılaştırma yapmakta kullanılır. Ücret ve fiyatların ayarlanmasında gösterge olarak alınır. Milli gelir hesaplamalarında hem arındırma, deflatör olarak kullanılma hem de milli muhasebe hesaplarında gösterge olarak kullanılır. Fiyat analizlerine temel alınır. Kiraların belirlenmesinde ölçü olarak kullanılır. Çekirdek enflasyon. Fiyatlarda gözlemlenen tüm geçici etkilerin arındırılması suretiyle oluşturulmuş bulunan özel kapsamlı TÜFE göstergeleriyle ölçülen enflasyona çekirdek enflasyon denir. Bu göstergeler TÜFE'den enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri gibi bazı alt kalemlerin çıkarılmasıyla hazırlanmaktadır. Bu göstergeler A'dan I'ya kadar isim olmakta olup her aşamada belirli ürünler endeksten çıkarılır. Bugün için bunlar arasında çekirdek enflasyon olarak en yaygın kullanılanı, bütün mevsimlik etkileri açık ürünlerin TÜFE'den çıkarılması ile oluşturulmuş olan I endeksidir. Gayri safi yurt içi hasıla zımni deflatörü. Ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetleri kapsayan bir fiyat endeksidir. Gayri safi yurt içi hasıla zımni deflatörü, nominal gayri safi yurt içi hasılanın reel gayri safi yurt içi hasılaya oranı olarak ifade edilebilir. Bu anlamda gayri safi yurt içi hasıla zımni deflatörü, cari yıl ile temel alınan yıl arasında yaşanan fiyat gelişmelerini ifade eder. TÜFE hesaplaması. TÜİK her yıl bir hane halkı bütçe anketi yapar. Bu amaçla Türkiye genelinde aylık 1296, yıllık 15.552 hane halkına anket uygular. Bu ankette çeşitli soruların yanı sıra hane halkının alt harcama grupları düzeyinde harcama türü ve aylık toplam harcama değeri belirlenir. bu harcamaların hane halkı bütçelerinde tuttuğu yerin toplamındaki ağırlığı saptanır. Bu anketin sonunda Türkiye çapında hane halklarının kullandığı tüketim mallarını ve hizmetlerin, ki bunların sayısı 418 olarak belirlenmiştir, ağırlıkları saptanır ve bunlar 12 grup altında toplanır. Her bir grupta çok sayıda mal ya da hizmet yer alır. Bunların her birinin grup içindeki ağırlığı da belirlenir. Bu şekilde hazırlanan endekse TÜFE, Tüketici Fiyatları Endeksi deniyor. 2003 yılını 100 olarak baz alan endekste her ay yaşanan değişmelere göre enflasyonun ne yönde gittiği, hangi hızla gittiği anlaşılır. TÜFE'de yurt içinde mal ve hizmet tüketmek amacıyla yapılan tüm nihai parasal tüketim harcamaları esas alınır. Endekste 81 il merkezinin tamamını da içeren toplam 225 ilçeden fiyat derlenir. TÜFE kapsamında ayda 28.711 iş yerinden 544.256 fiyat derlenir, 4.274 kiracı endeks kapsamında izlenir. Güncel oranlara Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK üzerinden ulaşabilirsiniz. Enflasyon çeşitleri. Kaynağına göre enflasyon çeşitleri. Talep kökenli enflasyon. Ekonomide arz miktarı değişmediği halde talep miktarı artıyorsa talep kökenli enflasyon oluşur. Arz maliyet kökenli enflasyon. Ekonomide arzda daralma ya da maliyetlerde artış olmuşsa o ekonomide arz yönlü enflasyon oluşur. Arzda daralma, talep düşmediği halde üretim miktarında düşüş olması halidir. Hızına göre enflasyon çeşitleri. Sürünen enflasyon. %0.1 ile %1 arasındaki enflasyon oranıdır. Bu enflasyon oranlarının ekonomide canlılık açısından yararlı olduğu, üretim ve yatırımı özendirdiği görüşü yaygındır. Düşük enflasyon, %1.1 ile %3 arasındaki enflasyon oranıdır. Bu enflasyon türünde ileriye doğru kalıcı enflasyon beklentileri oluşmaz. Yaygın görünen enflasyon türlerinden birisi budur. Orta ılımlı enflasyon, %3.1 ile %8 arasındaki enflasyon oranıdır. Bu enflasyon türünde enflasyonist beklentiler oluşmaya başlar. Bu enflasyon özellikle gelişme yolundaki ekonomilerde görülür. Yüksek enflasyon, %8 ile %15.1 arasındaki enflasyon oranıdır. Bu oranlara ulaşıldığında ileriye doğru enflasyonist beklentiler oldukça güçlüdür ve bunların kırılması kolay değildir. Çok yüksek enflasyon, %15.1 ve üzerindeki oranlardaki enflasyon durumunu gösterir. Bu oranlara gelindiğinde çözüm için ücretlerin, kiraların dondurulması, kamu harcamalarının düşürülmesi gibi çok daha ağır toplumsal fedakarlıklara girişilmesi gerekir. Hiperenflasyon, enflasyonun sürekli olarak yüksek oranlarda durdurulamayacak şekilde yükselmesi durumudur. Ekonomist Philip Kagan, Hiperenflasyonun Parasal Dinamikleri adlı kitabında hiperenflasyon dönemlerinin ürün ve hizmet bedellerinin bir aylık süre içinde %50'den fazla yükselmesiyle başladığını belirtir. Hiperenflasyon oranı nadiren %50'de sabit kalır. Çoğu durumda bu oranlar o kadar hızlı yükselir ki ürünlerin ve hizmetlerin fiyatı bir gün, hatta saatler içinde bile hızla değişir. Basamaklı enflasyon. İki haneli olduğu halde hiperenflasyona dönüşmeyen inişli çıkışlı bir enflasyon türüdür.